Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 15.
Yemeğin sonunda da kiraz ikram edip çekirdeklerini ne yaptığına bakarlarmış. Aydan bir kirazı tam ağzına götürürken durmuştu. Ne yapmak lazımmış? Kimse bunun doğru cevabını bilmiyor. Ama tabii püf diye çekirdeği dişlerin arasından sapan gibi fırlatmazsan kabul edilme şansın daha yüksek oluyor. Cem'in sevişme aralarında anlattığı böyle birçok hikaye vardı. Bir yerde mi okudu, birisinden mi dinledi, yoksa kendisi mi uyduruyor, bir türlü anlaşılmayan, tuhaf olaylar anlatır. Hem onları anlatışıyla hem de olaylar hakkındaki yorumlarıyla Aydan'ı eğlendirip güldürürdü. Daha sonraları Aydan bu gülüşlerin bütün sevişmeyi eğlenceye, masum bir oyuna çevirdiğini, belki de bu yüzden Cem'in yanında hiçbir zaman suçluluk, vicdan azabı, günah korkusu gibi duygular yaşamadığını düşündü. Onca olaydan sonra bile o hikayeleri hep sevgiyle hatırlamış, bütün ilişki boyunca aradığı sevgiye ait işaretleri o hikayelerde bulmuştu. Aydan bir yandan gözünün önüne toplantı sırasında kirazları püf diye uzaklara fırlatan cübbeli bir adamın görüntüsü geldiği için gülüp, bir yandan da yediği kirazların çekirdeklerini ne yapacağını düşünürken Cem birdenbire o hiç unutmadığı soruyu soruvermişti. Daha önce hiç kocanı aldattın mı? Aydan hemen hayır demişti. Sonra da aynı hızla evet diye cevabını değiştirmişti. Cem hiçbir şey söylemeden yüzüne bakmıştı. Aydan verdiği iki cevaba da şaşırmıştı. Yalan söylemesine de doğru söylemesine de. Derin bir nefes aldığı ve o güne kadar hiç kimseye, en yakınlarına bile anlatmadığı, anlatamadığı o gizli macerasını, aslında çok da iyi tanımadığı ama o anda çok yakın hissettiği bu adama anlattı. Ben Selin'i doğurduktan sonra uzunca bir süre bocaladım. Kendimi kadın gibi hissetmiyordum. Çok çirkin olduğumu düşünüyordum. Çekiciliğimi kaybettiğime inanıyordum. Yani kuaföre bile düzenli gitmiyordum. İçimden gelmiyordum. 2 sene sürdü bu. Belki biraz daha fazla. Tam hatırlayamıyorum. Bizim bankada benden biraz daha kıdemli, hoş biri vardı. İşi benden daha iyi biliyordu. Bana da hep yardımcı olurdu. Bir gün bana, "Bugün ne kadar güzelsin," dedi. Çok hoşuma gitti. Haluk pek böyle şeyler söylemez çünkü. Ama pek de aldırmadım. Sonra bir başka gün, "Bu elbise sana ne kadar yakışmış," dedi. Bir erkeğin benimle ilgilenmesi çok hoşuma gitti. Biliyor musun? Onun iltifatlarından sonra yeniden kuaföre düzenli gitmeye başladım. Sonra bu tür konuşmalar devam etti. Kafeteryaya birlikte inmeye, birlikte yemek yemeye başladık. Bizim bankanın toplantıları vardır. Mesleki geliştirme kursları falan. Gruplar halinde bir otele gidilir. Birkaç gün orada kalınıp seminerler yapılırdı. Oralarda bir araya geliyorduk. Açıkça söylemiyordu ama benimle yatmak istediğini biliyordum. Uzun zaman dayandım. O da çok kibar davrandı. Hiç ısrar etmedi. Hatta imada bile bulunmadı. Beni çok hoş tutuyordu. Şımartıyordu. Canım bir şey istese gidip onu bulup getiriyordu. Sonra gene böyle bir kurs toplantısına giderken onunla birlikte olmaya karar verdim. Yani aniden olmadı. Hani sarhoştun, ne yaptığını bilmiyordun falan gibi değil. Bayağı daha önceden karar verdin. Evet. Bayağı karar verdim. Kursa gitmeden bir gece önce hiç uyuyamadım. Sadece bunu düşündüm. Yatağın içinde döndüm durdum. Sonra da karar verdim. Öyle oldu işte. Nasıldı peki? İlk seferi pek harika değildi. Ama sonrakiler iyiydi. Beni bir süre göklerde uçurdu gerçekten. Kendimi yeniden kadın gibi hissettim. Sonra bitirdik. Artık ben istemedim. Yakalanmaktan, skandaldan korktum sanırım. Zaten aradığım da öyle sevişme falan değildi aslında. Kendimi kadın gibi hissetmeyi özlemiştim. Sonra arkadaş olduk. O bana biraz tutuldu sanırım ama kibar bir insandır. Çok ısrar etmedi. Şimdi çok iyi arkadaşız. Hala aynı yerde çalışıyoruz. Hala birbirimize çok yardım ederiz. Cem güldü. Desene, seninle olmayı biraz da o adama borçluyum. Niye? Öyle bir deney yaşamamış olsaydın benimle olmaya razı olmayabilirdin. Aydan kırgınlığını saklamaya çalışan bir sesle sordu. Aldatan bir kadın olmaya alışkınım. Onu mu söylemek istiyorsun? Hayır, saçmalama. Sadece bunun korkunç bir şey olmadığını daha önce gördün demek istiyorum. Sen birisiyle birlikte oldun diye dünya alt üst olmuyor. Bilmem, dedi Aydan. Belki de oluyordur. Aydan bu macerayı niye Cem'e anlattığını çok düşündü. Neden bu kadar gizlediği bir sırrını onunla paylaştığını anlamaya uğraştı. Aslında böyle bir sırrı onunla paylaşarak ilişkinin biçimini değiştirmeye, derinleştirmeye, onunla bir yakınlık kurmaya, kendilerini duygularından yoksun bir sevişmenin hafif ve aldırmaz bir parçası olmaktan kurtarmaya, onunla bir sevgili, bir sırdaş, bir dost olmaya çalışıyordu. Bu ilişkiyi ve kendini temize çıkartmaya, aklının bir kenarında hep saklı duran günah ve ayıp duygusundan kurtulmaya, sevginin ve sevgililiğin kutsallığıyla yaşadıklarını hiç olmazsa kendi gözünde aklamaya uğraşıyordu. Bunları anlattıktan sonra aklına takılan bir soruyu, o sorunun cevabını merak ettiği kadar Cem'in de kendisiyle bir şeyler paylaşıp ilişkinin bir sevgililiğe dönüşmesine yardımcı olmasını umarak sordu. Senin hayatında, durup biraz bekledikten sonra ekledi. Kaç kadın var? Cem'in yüzünde alaycı, hatta uzak bir gülümseme belirdi. Saymıyorum canım, uğru kaçıyor. Bu, Aydan'ı kendisinden uzak tutmak istediğini, duygusal bir ilişkiden kaçındığını açıkça gösteren ve Aydan'ı kıran bir cevaptı. Aydan daha sonraları o anda kalkıp gitmeliydim diye düşünmüştü. O anda gidebilseydi kurtulacaktı. İlişkilerinin dönüm noktası olan bir an yaşadılar. Aydan gitmedi. Bir sigara yaktı sadece. Cem onun karşısında çözülmeyi bekleyen kocaman bir bulmaca gibi duruyordu. Bazen bu kadar uzak, bazen o kadar cana yakın nasıl olabildiğini, araya duyguları katmaya razı olmadan kendisiyle böyle nasıl sevişebildiğini anlamak istiyordu. Bu adamın bütün davranışlarının, bakışlarının, sözlerinin altında saklı duranı bulmayı arzuluyordu. Böyle bir bilmecenin kenarından dolanıp geçmek birçok kadın gibi onun için de çok zordu. Garip bir biçimde kendi gücüne güveniyordu. Bu bilmeceyi çözebileceğine inanıyordu. Başka kadınların çözemediği bu bulmacayı çözen kadının kendisi olmasını istiyor, bunun gerçekleştirebileceğini umuyordu. Hep "benim annem öldü" lafını hatırlıyor, hiçbir şeyi paylaşmaya razı olmayan, duygulara aldırmayan, sadece sevişmeden ibaret bir ilişki kuran bu tuhaf adamın derisini bir doktor gibi soymak, bu hastalıklı derinin altında saklı olduğuna inandığı o duyarlı, yalnız ve kederli insanı ortaya çıkartmak istiyordu. Cem'e karşı biraz da onu kızdıran bu duyarsızlığından dolayı şefkat duyuyor, bu alaycı adam da kimsenin görmediği bir şeyi kendisinin gördüğüne inanıyordu. Cem'deki çelişkiler, bu çelişkilerin yarattığı anlaşılmazlıklar onu çekiyor, bırakıp gitmesine izin vermiyordu. O gün gitmediğine üzülmesi mi, sevinmesi mi gerektiğine, bütün her şeye rağmen hiçbir zaman açıkça cevap veremedi. Çünkü o konuşmanın ardından yeniden sevişmeye başladıklarında hiç yaşamadığı bir şey başladı yatakta. Cem kulağına fısıldayarak ona ilk duyduğunda anlayamadığı bir soru sordu önce. Benim neyin olsan benimle yatardın? Aydan soruyu anlamadı ama ne demek istiyorsun diyerek sevişmenin akışını bozmak istemediğinden susup onun devam etmesini bekledi. Cem zaten onun cevabını beklemeden devam etmişti. Komşunun kızı olsan benimle sevişir miydin? Akrabam olsan, teyzem olsan. Aydan birden nasıl bir oyuna hazırlandıklarını anladı. Korkuyla ve heyecanla bedeninin kasıldığını hissetti. Ve Cem'in beklediği cevabı heyecandan tarazlanan bir sesle verdi. Ben senin neyin olsam seninle yatardım. neyim olsan mı? Ayda'nın verdiği cevap ta içinden, en derininden, gerçek bir istekle titreyerek geldi. Neyin olsam yatardım. Neyin olsam. Bundan sonra Ayda'nın daha önce hiç yaşamadığı ve bir daha da asla unutmadığı, aylarca sürecek bir oyuna başladılar. Sihirli bir suya batırılmış kırmızı bir çubuk gibi hem kendileri kalıp hem de bütün renklere dönebildiler. Mor olmanın, sarı olmanın, yeşil olmanın, mavi olmanın nasıl hazlar verdiğini, aslında o renklerin kendi gerçek renkleri olmadığını bilmenin rahatlığıyla ve o renklerde olanların nasıl heyecanlar yaşadığını, aynı o renktekiler gibi hissederek, insanların ahlaksızca ve sapıkça bulacakları her şeyi, hem kendi renklerinin hem başka renklerin heyecanını iç içe hissederek yaşadılar. O yatakta birbirlerinin her şeyi ama her şeyi oldular. Hiçbir renge, hiçbir role girmekten çekinmeden ve o rolleri oynarken aynı gerçekmiş gibi içleri şehvetten kamaşarak aylarca sürecek ve insanlara ait bütün gizli, adı bile söylenemeyen duyguları onlara tattıracak bir tür sevişme tiyatrosu kurdular yataklarında. Sevişmeye ve insanlara ait ilişkilerin her türünü, her biçimini, o insanların gerçek hayatta yaşarken duydukları suçluluğu ve vicdan azabını hiç hissetmeden, sadece zevkini ve heyecanını duyarak, bir çiçeğin öz suyunu çeken bir arı gibi sadece tadını hissederek yaşadılar. Aydan o gün oradan bir daha geri dönemeyeceği bir kapıdan geçtiğini, yaşadığı heyecanı ve zevki hayatı boyunca arzulayacağını, bu heyecana tutulduğunu, eksikliğine tahammül edemeyeceğini bilerek ayrıldı. Ruhunun ve gövdesinin büyük bir parçası artık gizli bir dünyaya aitti. İkiye parçalandığını seziyordu. Bir yeraltı luna parkına girmiş gibi karanlığın içinden ansızın parlayarak karşılarına çıkan büyülü aynalarda kendilerini başkaları gibi görerek, başkalarının gizliliğin içine saklanmış ve bütün suçluluk duygularını şehvetin gücüyle aşmış sevişmelerini ödünç alıp kendi bedenlerine ve ruhlarına katarak yaşadılar. O gün ve bütün bu maceralardan sonra o luna parktan aydınlığa kendileri olarak çıktılar. Girenin bir daha geri dönmesine izin verilmediği ve içinde bin bir tür ilişkinin barındığı o ürkütücü araziye daha sonraları defalarca sahte kimliklerle girdiler. Başka hiçbir yerde rastlanmayacak keskin kokulara, seslere, renklere değdiler. Cem, kaçak dünyaları bilen bir kaşif gibi Aydan'ı o karmaşık arazinin en kuytularına götürüp onun en zehirli bitkileri koklamasına yardım etti. En korkunç yasakları çiğnemenin benzersiz tatlarını tattılar. Aslında o arazinin sakinlerinden olmadıklarını ve istedikleri vakit dönebileceklerini bilmenin rahatlığıyla hiç suçluluk duymadan oralarda dolaştıklarından o diyarların asıl sahiplerinin bile bilemeyeceği zevkler yaşadılar. İlk seferlerde ürkek adımlarla. Her dönemeçten sonra karşısına çıkacak olandan, daha da kötüsü, oralara alışıp, oralarda kalmaktan korkarak dolaşan Aydan, zamanla o dumanlı araziye alıştı. Her seferinde geriye dönebildiğini görmenin güvenine kavuştu. Ve yalnızca Cem'le yapabildiği bu yolculukları özlemeye, sevişmeleri sırasında o bölgelere daha yaklaşırken, henüz oralara daha girmeden, yaşayacaklarını düşünerek ürpermeye başladı. Artık sınırları belirsiz o cinsel zevk bedeninde değil hayal gücündeydi. Bir sihirbazın torbası gibi içine yeni hayaller kondukça hayal gücü genişleyip büyüyor, onun neredeyse bütün varlığını kaplıyor, yeni hayaller, yeni oyunlar yaratıyor, gerçekle gerçek olmayanın sınırlarını silikleştiriyordu. Bir bedenin tek başına asla ulaşamayacağı, bedenin haritasına kayıtlı olmayan zevk noktalarına ulaştıkça kendi hayal gücünün bağımlısı oluyor, neredeyse bedenini küçümsüyordu. Hayal gücünün yaratıcılığı ise bir tek insana, Cem'e bağımlı hale gelmişti. Cem olmadığı zaman hayal gücü karanlıkta kalmış, bir güne bakan gibi yapraklarını kapatıp boynunu eğiyordu. Bu tuhaf bağımlılığı kabullenmekte uzun süre zorlanmıştı. Haluk'la sevişirken hayal gücünü canlandırıp artık ezberlediği hayalleri kurmaya çalışmıştı ama olmamıştı. Zevk bedeninin sınırlarını aşamamıştı. Haluk, sağlıklı, karısını seven bir erkek gibi onun bedenine zevk veriyor, onu heyecanlandırabiliyordu ama hayal gücünün açlığını doyuramıyordu. O günlerde sevişmeyi yeni keşfeden bir yeni yetme gibi sürekli olarak Cem'le sevişmek istiyor, onun bedenini, sesini, dokunuşlarını, oyunlarını özlüyor, sürekli onu düşünüyor ve bastırmakta çok zorlandığı gizli kıskançlık krizleri yaşayıp bunları Cem'e yansıtmamak için çabalıyordu.
Ayrım sonu.